Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İnsan ve Eğitim programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Zakir Şahin ve kıymetli hocam, doçent doktor Faruk Kanger hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Bütün dinleyicilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
Kıymetli dinleyenlerimiz, programımız İnsan ve Eğitim programımız devam ederken mümkün olduğunca her hafta güncel konuları ve aslında hepimizin merak ettiği, belki işin içinden çıkamadığımız birçok problemi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ve aslında geçtiğimiz programlarda insan üzerine, özellikle insanı konuşarak başladık. Ardından insanın nasıl bir mizaca sahip olduğunu, nasıl bir fıtrata sahip olduğunu ya da insan eğitimi üzerine çok farklı konu başlıklarını gündeme getirmeye çalıştık. Kıymetli hocam, bugün dilerseniz ailede, aslında aile üzerinde, aile eğitimi konu başlığında, geniş konu başlığında.
Evet.
Çocuğun eğitimi üzerine biraz konuşabiliriz isterseniz. Ben şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Özellikle ailenin çocuk üzerine etkisi konusunda geçmiş zamanlarda nasıl bir etkiye sahiptik ve şu an aile olarak çocuklar üzerinde ne kadar bir etkiye sahibiz? Ne dersiniz? Buyurun hocam.
Evet. Teşekkür ederim. Tabii aile her zaman tarih boyunca çok önemli bir olgudur, müessesesidir. Ailede eğitim, ailede çocuğun yetişmesi her zaman birinci gündemi birinci gündemde yer almıştır. Elbette hayat çok hızlı bir şekilde akıyor. Hayat değişiyor, hayatın şartları değişiyor. Tabii ailelerin yapısı da değişiyor. Bugün artık, yani bugünün ailesiyle bundan 50 yıl öncenin, 100 yıl öncesinin ailesini karşılaştırdığımızda çok farklı durumlar karşımıza çıkıyor. Belki bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce aile bağları, aile ilişkileri, aile içinde etkileşim çok daha etkin, çok daha sıkı, paylaşımların çok daha yoğun olduğu, bu anlamda etkileşimin de çok yoğun olduğu bir aile yapısı söz konusuydu. Bugün fiziksel olarak ailede insanlar birbirine daha çok yaklaştı. Ailenin alanı daralmış oldu. Yani tabiri caizse mesela belki bir köy toplumunda veya bir tarım toplumunda diyelim, bir ailenin alanı, mekanı çok daha genişti. Bir ev, köy evi, bir bahçe veya mahalle, sokak, geniş bir havza. Ama bugün insanlar aile deyince bir apartman gibi, kutu gibi bir betonarme binanın içerisinde işte 100 metrekare, 80 metrekare bir yere insanlar fiziksel olarak sıkışmış durumdalar. Bu fiziki yakınlığın bir psikolojik yakınlık veya bir manevi yakınlık veya duygusal yakınlık meydana getirip getirmediği de tabii kocaman bir soru işareti. Belki fiziksel olarak ailede insanlar birbirine yaklaşıyor ama diğer taraftan duygusal olarak veya ilgi alanları olarak veya zihinsel olarak sanki birbirinden daha uzaklaşıyor gibi. Çünkü herkesin, artık ailede herkesin bir sanal dünyası var. Bir reel bir dünya var. Tamam, bir salon var, bir mutfak var, işte oturma odası, yatak odası vesaire. Ama bunun dışında herkesin kendi elinde sanal bir dünya ve o sanal dünyada insanın bugünkü çağdaş modern gerçekleri duruyor.
Evet, burada aslında hani çocuklarımıza önem verirken aslında aile içerisinde onlara belki ayrı bir oda, belki onlara özel ne varsa almaya, belki de tedarik etmeye çalıştık ama onlarla beraber, onların bireyselleşmesiyle beraber aslında konunun nereye geldiğini aslında biraz da acı yaşıyoruz diye düşünüyorum.
Tabii hayat akacak, şartlar değişiyor. Bazı şeyleri bizim değiştirebilme veya onlara yön verebilme imkanımız yok. Dolayısıyla internetin hayatımıza çok yoğun bir şekilde girmesiyle birlikte, hatta internetsiz bir hayat yaşayamaz duruma gelmemizle birlikte daha farklı ebeveynler olarak çocuklarımızla ilişkilerimize daha farklı yöntem ve tekniklere ihtiyaç duymaktayız. Mesela anne baba artık çocuk için kültürel anlamda veya bilgi anlamında veya irfane anlamda tek bir kaynak değil. Dolayısıyla çocuğun elindeki işte o küçücük ekran çocuğun bilgi dünyasını da, kültür dünyasını da, anlam dünyasını da şekillendiren, ona yön veren bir unsur haline gelmiş durumda. O zaman biz ebeveynler olarak çocuklarımız da çok daha güçlü bir iletişim ve etkileşim oluşturmak zorundayız. Ve bu konuda çok daha stratejik, çok daha bilgili, duyarlı ve bilinçli olmak durumundayız. Bugün böyle bir gerçekle yüz yüzeyiz.
Siz bunu söylerken hocam aslında geçtiğimiz programlarda insanın nasıl bir fıtrata sahip olduğu ile ilgili, işte sonsuz meraka sahip olduğunu, daha iyiye, daha hayra bir eğilim içerisinde olduğunu ya da çok daha farklı fıtri özelliklere evet. sahip olduğundan bahsetmiştiniz.
Evet.
Dilerseniz size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Biz çocuklarımızı ne kadar tanıyoruz? Yani aslında çocuk derken ne anlamalıyız? Evet. Bu konuda biraz bu konuyu açabilir misiniz kıymetli hocam?
Tabii insan fıtratını tanımak ve çocuğumuzun mizacını tanımak, onun eğilimlerini tanımak, onunla sağlıklı ilişkiler geliştirmek bakımından, ona yön verebilmek bakımından son derece hayati bir önem arz ediyor. Bir kere insan fıtratını tanımadan ve çocuğumuzun mizacı hakkında veya gencimizin mizacı hakkında bir fikir sahibi olmadan onunla çok doğru bir şekilde yaklaşmak, onu iyi anlamak ve ona yani sağlıklı bir şekilde rehberlik edebilmek çok mümkün görünmüyor. Bu anlamda aslında eskiye nazaran ebeveynlerin çok daha kendisini geliştirmeye ihtiyacı var. Yani aslında mesela okulla birlikte, okulla mukayese ederek bunu söyleyecek olursak, şimdi bundan mesela diyelim 50 yıl önce bir okulda öğretmenlik yapmak çok daha rahat ve huzurlu olabilir. Hatta belki 70-80 yıl önce bu çok daha şey olabilir. Çünkü hoca bir otorite sınıfta, öğrenciler onun ağzına bakıyor, ne derse onu yapıyor, sözünden dışarı çıkmıyor. Hoca da bilgilerini aktarıyor o şeye. Yani eğitim, öğretim daha çok böyle bir formatta gerçekleşiyordu. Ama bugün siz de bir öğretmensiniz, yıllarca yaptınız, okullarda yöneticilik de yaptınız. Öğretmenlik eskiye nazaran çok daha zor hale geldi gibi değil mi?
Evet hocam, çok daha zor.
Tabii bu anlamda baktığımız zaman hocanın çok daha iyi kendisini donanım geliştirmesi gerekiyor. Çok iyi bir iletişim kurması gerekiyor. Çok farklı yöntemler kullanması gerekiyor. Öğrencinin işin içine daha çok katması gerekiyor. Onu daha iyi dinlemesi gerekiyor. Öğrencisini keşfetmesi gerekiyor. Ve onun kendi öğrencinin gelişimi için her öğrencinin bireysel özelliklerine göre aslında onun kendi hayat yolculuğunda bir gelişimi, tekamülü için ona dokunuşlar yapabilmesi gerekiyor öğretmenin. Bugün ebeveyn de aslında aynı durumda, aynı zorluklarla karşı karşıya. Ebeveyn olmak da çok zor gerçekten. Gerçi anne babalığın bir okulu da yok, bir lisansı da yok, böyle bir formasyonu da yok.
Evet.
Bu böyle annelik babalık, kendi anne babadan gördüklerimizle ne kadar görüyorsak, işte çevremizden gördüklerimizle, duyduklarımızla veya internetten bir takım yapılan araştırmalarla veya Instagram'dan izlenen kısa parçalarla annelik babalık öğrenilmeye çalışılıyor. Belki bir insanın hele bu kadar örgün eğitimin yıllarının bu kadar arttığı bir zamanda belki bir iki yılda hakiki anlamda bir anne babalık eğitimine insanların ihtiyacı var.
Aile
ama
eğitimine.
Bunu tabii nasıl yapılacağı da yine önemli. Yani şu anki bugünkü şartlarda bir lisans gibi yine planlanırsa burada da istenilen verim çok elde edilmez. Onun için gerçekten insanın eğitimi zor bir konu. Bu anlamda ebeveynlerin çok kendilerini, hepimizin yani kendimizi çok geliştirmeye ihtiyacımız var. Tabii bir de bir kere mesela en başta demin sorduğun soru üzerine yani çocuklara nasıl bakmamız lazım en
evet,
başta?
Derler.
Bunu böyle metaforik olarak benim güzel bir ifadelerim vardı. Onları bir şey yapayım, aktarmış olayım.
Tabii ki hocam, buyurun.
Mesela çocuklar bir çiçek gibidir. Dört şey onları yaşatır. Güneş sevgidir. O çiçek için güneş sevgidir. Kesildiğinde dünya kararır, hayat biter. Hava saygıdır, değer vermektir. Yaşamak için sürekli verilmesi gerekir. Nasıl bir çiçek için havayı kestiğiniz zaman onun solması söz konusu. Su ilgidir. İlgi kesilirse ağaç solar yahut kurda yem olur. Ağaç kurduna. Toprak ailedir. Kök koparsa ilk üçünün kıymeti zaten yoktur. Yine çocukları bir fidana benzetebiliriz. Güneş sevgisini fidanlarınızı hiç karşılık beklemeden ve ayrım yapmadan her halükarda cömertçe verir. Burada ebeveyn olarak düşünelim. Nasıl ebeveyn sevgisini çocuklara hiç karşılık beklemeden ve ayrım yapmadan her halükarda cömertçe vermesi durumunda O hayatta kalabilecektir. Yine hava saygıda hiç kusur etmez. Her an fidanlarınızı yalnız bırakmaz. Oksijen taşımada her daim emre amadedir. Su ilgisiyle hem gökten rahmet olur yağar, yerde pınar olur taşar, alakayı hiç kesmez. Toprak öyle sarıdır ki fidana gün gelir ağaç olur. Onu sökmek isteyenler toprağı parçalamak zorundadır. Ve bugün aslında baktığımız zaman bugün bu güneşimiz de, yani anne babanın bu güneşlik misyonu da, hava olması misyonu da, su aynı şekilde toprak olması da, bunların hepsi birer tehdit altında. Yani bugün bir dağılma devri yaşıyoruz. Bu şekilde ifade ediliyor. Bir dağılma, bir altüst olma devri yaşıyoruz. Onun için her zamankinden daha çok farkındalığa, bilince ve daha stratejik hareket etmeye ihtiyacımız var ebeveyn olarak da. Şimdi belki de hani anne babalarımız, öğretmenlerimiz derler ki evet tamam, yani hakikaten böyle. Yani ben sevgimi veriyorum. Çocuğuma hani saygıda da bulunuyorum, ona değer de veriyorum, ona ilgi alaka da gösteriyorum. Bir aile olarak da bir araya durmaya, tutunmaya çalışıyoruz ama bu bizim için yetmiyor. Hakikaten de yetmeyecektir. Çünkü bunları nasıl vermeye çalıştığımız çok önemli ve bununla birlikte yani bunları yaparken nasıl hareket ettiğimiz çok önemli. İnşallah bundan sonraki birkaç programımızı bu ailede eğitim üzerine ayırabiliriz.
Çok kıymetli olur hocam. Yani burada özellikle hani çocuklarımızı nasıl daha iyi tanıyabiliriz kısmını birazcık özetlemeye çalışıyoruz. Siz bunları söylerken kıymetli hocam, geçtiğimiz gün derste de çocuklarla şunu konuşuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında bir hadis-i şerifinin aslında çocuklarımızın da anne babalara karşı hem vazifelerinin olduğunu, tabii ki anne babaların da çocukları üzerinde hakları olduğunu, bunun tam tersinde olduğunu söyleyerek aslında bir hadis-i şerifi konuşmuştuk çok kısa. O da şuydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Evet. Allah'ın öfkesi yani gazabı da anne Allah'ın anne ve babanın gazabındadır şeklinde.
Evet.
Bu hadis-i şerifi konuştuğumuzda biraz şaşırdılar. Hocam ilk defa duyduk. Yani hatta kısa bir örnek verdim. İşte bir akşam vakti hele ki kız çocuğusunuz, anne babalar çok daha tedirgin oluyor. İşte kızım gitme, işte anne gideceğim, kızım gitme, anne gideceğim dediğinizde birazcık inat ettiğinizde başınıza illaki bir şey gelmiştir diye söylediğimde evet işte hocam şu olmuştu, bu olmuştu şeklinde dönüşler oluyor. İşte bakın diyorum, burada bir şeyi anlamak durumundayız diye bir kısa bir özet geçmiştim.
Evet.
Burada şunu sormak istiyorum. Şimdi aslında anne babalar olarak birçok şeyi konuşuyoruz. Hani aile içerisinde çocuklarımızı bazen sözümüzün geçmediğini, aslında onları daha yakından tanımamız gerektiğini söylüyoruz ama temele neyi koymalıyız kıymetli hocam? Yani ne olursa olsun her şartta merhameti elden kaybetmemeli miyiz? Saygıyı elden kaybetmemeli miyiz? Ya da benim kendi iç moral motivasyonum her an aslında ölümün gelebileceği korkusu, endişesi ve aslında bununla beraber toparlanmanın beraber gelmesi. Siz ne dersiniz kıymetli hocam?
Elbette bu çok boyutlu bir konu. Çok yönlü meseleye bakmamız gerekiyor, irdelememiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili ben 8 başlık oluşturdum. Bu 8 başlık üzerine programlarımızda akışına göre onlar üzerinde durmaya çalışabiliriz. Mesela bunların ne olduğundan kısaca bir bahsedecek olursak bir çizmiş olabiliriz. Mutlu ve güvenli bir aile ortamı oluşturma. İkincisi, çocuğun gelişim özelliklerini dikkate almak. 3, dengeli bir disiplin uygulamak. 4, çocuğa iyi örnek, model kişilik olmak. 5, aile bireylerinin tutarlı ve istikrarlı olması. 6, kültürün ve değerlerin anlatılması ve öğretilmesi. Çocuğun sosyal çevresini düzenlemek. Ve ona manevi olarak, ruhsal olarak rehberlik etmek. Bu 8 başlık aslında buradaki yani problemlerimizin, ortak dertlerimizin bir çözümü olabilecek mahiyette bir husus. Fakat tabii bunları nasıl gerçekleştireceğimiz, nasıl yapacağımız yani asıl mesele burada bu. İşte bunu yaparken de aile, bir ebeveyn olarak veya aynı şekilde öğretmenler için de bu tabii ki geçerli bu maddeler. Bunu yaparken ne kadar bu anlamda yetkiniz? Ne kadar kararlıyız, bu anlamda ne kadar güce, imkana sahibiz, bu da önemli bir soru.
Yani aslında ilk başta hocam kendi eğitimimizle de ilgili bir takım kararlar almamız ve aslında karar almaktan da ziyade üzerine gitmemiz gerekiyor. Yani,
tabii ki mesela biri diyelim ki mesela bir cihazın tamiri diyelim. Evde en basitinden böyle radyo pek kalmadı ama evet. şey radyo eski radyolardan bir radyo tamiri konusunda. Mesela ben de radyoyu tamir ederim derseniz tamir etmeye çalışırsınız. Beceriklisinizdir de mesela bir yere kadar olur veya olmaz. Ama onu hakikaten profesyonel birinin ustanın eline götürdüğünüz zaman onun yapacağı şeyler muamele daha farklıdır. Mesela daha güven verir. Ya buradaki her bir maddenin aslında böyle bir tarafı var. Yani anne babanın ne olduğu, kendisini ne kadar geliştirdiği ve bu konuda ne kadar yetkin olabildiği, becerilerini artırdığı son derece önem arz ediyor. Hı hı. Tabii baba da anne baba ikisinin birlikte bütün olarak. Şimdi isterseniz birinci maddemizi
Hocam, programımızın gidişatına göre birkaç madde konuşabiliriz. Evet. Buyurun.
İşte mutlu ve güvenli bir aile ortamı oluşturmak. Şimdi hepimiz için, bütün insanlar için, çocuklar için de güven çok önemli. Yani sevgi de çok önemli. Bir insan mesela sevdiği ve sevildiği bir ortamda var olmak, durmak ister. Aynı şekilde güven duyduğu bir yerde durmak ister. Yani tehdit altında veya rahatsız edileceğini düşündüğü zaman o insan oradan uzaklaşmak ister. Peki burası aile ise ne olacak? Yani nereye gidecek mesela çocuk? Yani ailede o sevgiyi, güven duygusunu alamıyorsa, ailede sürekli bir huzursuzluk söz konusuysa, kendisini sürekli tehdit altında hissediyorsa veya bir takım çocuksu, bir takım endişelere sahipse, kaygılara sahipse, o zaman oranın bir mutlu ve güvenli bir ortam olduğunu söyleme imkanına sahip değiliz. Peki buna o zaman nasıl gerçekleşecek? Bunun üzerine durmaya çalışalım. Burada anne babanın birbirine sadakati ve saygısı çok önem arz ediyor. Birbirinin varlığını kabullenmeleri, olduğu gibi kabullenmeleri, birbirine değer vermesi, hem duygusal anlamda hem kalbi anlamında bir sadakat, vefa olması, birbirine kıymet vererek haklarını teslim etmeleri ve bunu da sözleriyle ve davranışlarıyla dile getirmeleri, zor zamanlarda, kriz zamanlarda bunu ustalıkla, bunu kolaylıkla çözmeye çalışmaları, çocuklara yansıtmadan yapabilmeleri ve birbirine değer vermeleri. Gerçekten yani onu bir insan olarak bütün sahip olduğu özellikleriyle birbirini kabullenmeleri, eksiklerini de kabul etmeleri, birbirinin eksiğini tamamlayıcı olmaları, tümseklerine elbette olacaktır. Onlara da çukur olmaları. Yani hani birbirinin karşısındakinin karı kocanın birbirinin tümseğine çukur, çukuruna bir tümsek olması, birbirini dişlerin birbirini tamamlaması gibi. İşte bu şekilde olması. Bu anne babanın arasındaki bu sadakat ve kıymet verme ve saygı çocuk için benim ailemde ben mutluyum, burada güvendeyim. Burada bir sevgi ortamı var deyip ruhsal olarak, psikolojik olarak sağlıklı çocuğun yetişmesi için bir ortam olacak aile.
Yani aslında hepimiz kaç yaşında olursak olalım, 40, 50, 60 fark etmez ya da 30'lu tabii. yaşlarda. Aslında geriye dönüp baktığımızda birçoğumuz ailemizden biz böyle muamele görmedik. Hı-hı. Ya da tam aksine olumlu anlamda evet ya annem babam bana gereken bütün sevgiyi gösterdi, hı-hı. merhameti gösterdi ya da şu şekilde davrandı diyerek aslında 40'lı 50'li yaşlarda dahi ya sitemkar oluyoruz ya da iyi ki de böyle şimdi, davranılmış diyoruz.
Bugün de öyle, aynen yetişkinler için de öyle. Mesela biz annemizi babamızı ziyarete gitsek onlar kendi arasında çok şiddetli bir şekilde bizim yanımızda tartışsalar mesela hani. Olmasını istemeyeceğimiz bir konu. Evet. Mesela hakaretler ortada olsa mesela orada kendi evladı bile olsanız onların yanında uzun süre kalmak istemezsiniz. Bu sizi huzursuz eder. Veya bir akraba ziyaretine gittiğimizde benzer bir durumu düşünelim. Bu böyle. Ama çocuk için aile oradan kopup bir alternatif olan bir şey değil. Başka bir yere gidip orada bulabileceği sevgi, saygı, huzur böyle bir ortam yok. Dolayısıyla yani en başta temeli bununla atmak gerektiğini anlıyoruz. Hı hı. Diğer bir husus çocuklarla nitelikli birliktelik. Ya bu nitelikli birliktelik çok konuşuluyor ama bunu çok iyi bir tanımlamak lazım. Ben bunu şöyle anlıyorum. Yani bir nitelikli birliktelik demek çocuğun mutlu olacağı, tatmin olacağı daha doğrusu, mutmain olacağı bir birliktelik. Bunu da şöyle tarif etmek istiyorum. Yani çocukların dünyasına misafir olmak. Şimdi Hadi gel çocuğum seni şuraya götüreyim, işte şunu birlikte yapalım, hadi gel bak ben buraya gidiyorum sen de yanımda gel vesaire. Yani çocuğu kendi dünyanıza çağırmak değil, sizin onun dünyasına gitmeniz. Bu yaş kaç olursa olsun.
Evet.
Bu 2 yaş içinde böyle. Mesela 2 yaşında ya 3 yaşında oyuncaklarıyla oynayan bir çocukla nitelikli zaman geçirmek, onun oyuna katılıp tamamen onun yaptıklarını, onun yaptığı formatta, o rolde, o oyun içerisinde yer almak bir nitelikli beraberliktir. Peki yaş büyüdüğü zaman mesela ne olacak? İşte diyelim 6, 7, 8 yaşında oyun oynamak istediği zaman veya bir spor vesaire sanat faaliyeti yapmak istediği zaman onunla birlikte anne baba yaptığı, ona katıldığı zaman imkanları ölçüsünde tabii ki bir nitelikli beraberlik olmuş oluyor. Bir ergen için de aynı şekilde mesela diyelim ki bir babasıyla oğlunun veya anneyle kızının veya tam çapraz da olabilir. Yani tamamen onun istediği, onun ihtiyaç duyduğu, onu mutlu olacağı bir şekilde, onu yargılamadan, eleştirmeden, onun hatalarını, eksiklerini hoş görerek sohbet etmesi mesela. Bırak istediği gibi konuşabilsin. Ya bu saygısızlık, liyakatsizlik anlamında da iyi. Ama anne babaya biraz böyle de gelebilir.
Evet.
Ama çocuğun kendini özgürce ifade edebildiği bir ortam, çocuğun kendine ait olduğunu hissettiği bir ortamdır. Buna anne baba bu kapıyı açmazsa o zaman çocuk kendisini oraya da ait hissetmeyecektir.
Tam da burada hocam işte akıllı telefon özellikle erken yaşta başlayan çocukların sosyal medyaya karşı bağımlılığının artması ya da işte televizyona karşı ya da farklı mecralara kaymasının zannediyorum temelinde bu var. Yani paylaşamıyor, konuşamıyor, mutlu değil. İlla ki bir yerde bir mutluluk arayacak. O hazzı sosyal medyada bulduğunda bu sefer sosyal medyaya yönelmesi. Ama bizim orada serzenişimizin ötesini zannediyorum geçmiyor işte. Bu çocuk niye bu kadar telefonda? Çünkü oradan haz alıyor.
Yani şimdi dijital ortamların insanlara için cazibesi çok fazla. Çocuklar için, gençler için de çok fazla. İşte sosyal medya vesaire değişik platformlar. Fakat şöyle bir şey var. Ya bu insanı tatmin eden, nihai anlamda tatmin eden bir ortam olmaz. Mesela şöyle söyleyeyim. Hani bizim için de aynı şey. Mesela canınız sıkılıyor, oturuyorsunuz işte Instagram'da kaydırıyorsunuz mesela sayfaları.
Anlık hazmediyoruz.
Yani o anda siz hoşunuza gidiyor. Zaman su gibi akıp geçiyor. Zihninizin boşaldığını düşünüyorsunuz. Ama onu kapattığınız anda sizin için yani hiçbir şey ifade etmediğini, sizin ruhen veya psikolojik olarak mutmain olmadığınızı hissediyorsunuz. Ama şöyle olsa mesela çok sevdiğiniz bir dostla oturduğunuz bir yerde karşılıklı sohbet ettiniz. Onunla dertleştiniz, onu dinlediniz. Ondan sonra onunla sarıldınız. Bu şekilde olduğunu düşünün. Şimdi bu sefer insan psikolojik bir tatmin veya daha da ötesinde manevi bir tatmin yaşıyor. Aslında bu bize şunu gösteriyor. Yani insan insana ilişkinin alternatifi yok. Ama insan boşluğa düştüğü zaman, kendini bıraktığı zaman, akara bıraktığı zaman o mecralarda, sanal ortamlarda mutluluğun kendine göre bir yapay bir hayalini orada yaşamış oluyor. Sanal bir şey yaşamış oluyor. Onun için yani iyi bir sağlıklı bir insan insana ilişkiyi, daha doğrusu bu konumuz üzerinden anne baba ile çocuk arasında, anne ile çocuk, baba ile çocuk arasındaki sağlıklı, huzurlu bir ilişki bu konuştuğumuz bağlamda çocuk için bunun alternatifi yoktur. Eğer böyle bir frekansı yakalayabilirsek, işte o zaman çocuk bizim çocuğumuz olmaya başlıyor. Onun üzerinde etki gücümüz o zaman artmaya başlayacaktır. Ama bu kolay bir şey değil. Belki bunun hakikaten çok iyi bir eğitiminin de verilmesi gerekiyor. Yani sadece kitaplarda işte şöyle yapın, nitelikli zaman geçirin. Çünkü doğru yapılmadığı zaman da yanlış yerlere gidiyor. Bu sefer mesela bakıyorsunuz, anne ile kız arasında öyle bir ilişki var ki kanka gibi.
Evet.
Kız onu azarlıyor, kabul ediyor, etmiyor. İşte baba ile çocuk arasında, erkek çocuk arasında falan veya fark etmez. Kız erkek. Şimdi dolayısıyla böyle bir durum oluşuyor. Yani bu nitelikli zaman geçirmek ve sağlıklı bir iletişim değil. Onu yani baba veya anne her zaman yani bilgisiyle, kültürüyle, yaklaşımıyla, ilişkiyi yönlendirmesiyle, iletişime kattığı derinlikle zaten otorite olduğunu ortaya koymuş olacak. Bunu böyle bir şey olarak değil. Hani yapay bir şekilde yapmak şeklinde değil.
Evet. Hocam burada siz bunu söylerken aslında diğer maddeleri de geçmeden önce araya şunu özellikle eklemek istiyorum.
Hı hı.
Sanırım doygunluğa ulaşamıyoruz. Yani böyle özellikle malum şimdi bir radyo programındayız, konuşuyoruz. Dinleyicilerimiz sadece sesimizi duyuyor ama
hı hı.
Telefonda bir artık baş parmağımızla yapmış olduğumuz bu ilerletme hareketi artık bir farklı bir davranış haline geldi. Hatta farklı hastalıklar da gündeme geldi ama anlık hazdan ziyade çocuklarımızla doyamadığımız anlar yaşıyoruz aslında. Yani ben şöyle düşünüyorum kıymetli hocam. Örnek veriyorum, bu tabii yine namaz örneği üzerinden vermiş olacağım. Ya hadi belki bir yolculuk halindeyiz, belki farklı bir meşgale içerisindeyiz ama hadi namazı aradan çıkartalım gibi bazen böyle farklı durumlar yaşayabiliyoruz. Halbuki namazda bile aslında o namazın doygunluğunu gösterebilsek zannediyorum namazı çok daha iyi anlatabileceğiz. Oturup izah etmekten ya da namazı niye kılmıyorsun telkininden ziyade bu tür anların herhalde sayısının artması gerekiyor diye düşünüyorum. Buyurun.
Eyvallah. Şimdi iştahın sağlıklı bir şekilde doyurulamaması durumunda bu iştah kontrolsüz bir şekilde abur cuburlara kayar. Mesela bunu biz gündelik hayatımızda da yaşadığımız olur. Mesela güzel bir öğün yediğiniz zaman, mesela öğle yemeğini güzel bir öğün yediniz. İşte mesela çorbasıyla, yemeğiyle, arkasından işte bir tatlısıyla falan. Üzerine mesela bir de çay içtiniz. Ondan sonra mesela abur cubur yeme ihtiyacı hissetmezsiniz. Ama abur cubur olarak mesela çikolata, işte gofret, cips veya vesaire neler varsa, şimdi onlardan o yemekte yediğinizin iki katını, üç katını bile yeseniz hala doygunluk olmayacaktır.
Evet.
Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde doyurulamamış ihtiyaçlar farklı, çarpık veya aşırı arayışlara insanı itiyor. Burada da böyle, yani çocuklar için de böyle. Yani çocuk o mesela anneyle babayla veya aile ortamında da, geniş aile ortamında da o manevi tatminin yaşayacağı ilişkiler olduğu zaman o zaman her ne kadar onu işte telefon, bilgisayar, işte sosyal onu cezbetse de oradan almış olduğu tatmin edici manevi lezzetler o çocuk oradan çocuğu oradan uzaklaştırmada etkili olacaktır. Ama o hiç olmuyorsa, doymuyorsa aynen bizim de yaptığımız gibi sürekli sağdan sola alıştır. Ama öğünde yediğini 2-3 katını ye ama hala doyma, hala açlık devam etsin gibi.
Evet. Evet. Buyurun kıymetli hocam.
Diğer bir husus, sağlıklı ve etkili iletişim. Sağlıklı, etkili iletişim gerçekten çok önemli. Bunun için tabii ki yine her zaman söylediğimiz, yani insan fıtratını anlamak, çocuğun mizacını hakkında bir fikrimizin olması. Bu iletişim kurmada çok önem arz eden bir husus olmuş oluyor. Yani tabii iletişim konusu da, bu da başlı başına bir konu. Ama burada sadece şunun üzerinde duralım. Yani iletişimin temeli nedir diye soracak olursak, iletişimin temeli karşımızdakini gerçekten anlamak için dinlemekle başlıyor. Ya bu olmazsa, karşımızdakini gerçekten anlamak için dinlemek olmazsa iletişim zaten olmaz. O iletişim baştan arızalı başlar. Dolayısıyla biz de oğlumuzu, kızımızı, hadi eğitimciler olarak öğrencilerimizi, ya gerçekten bu çocuğun durumu nedir? Nasıl bir hal yaşıyor? Nasıl bir duygu durumu var? Problemi ne? Onu anlamak için, ama ön yargısız, şartsız, yargılamasız bunu yaparak dinlediğimiz zaman o bu şekilde başlayacak iletişim sağlıklı bir iletişimin temeli olmuş. O yoksa zaten şeyi de yok. Ha söyle bakayım ne diyeceksin? Söyle tamam zaten. Yani mesela böyle başlayan biri o çocuk da konuşmayacaktır ki, ifade etmeyecektir veya başka yanlış şeylere diyelim ki kayacaktır. Şimdi dolayısıyla bu başlı başına önemli bir konu ama buna bu kadar temas ederek geçelim. Çünkü her biri hakikaten çok uzun mevzular. Anne baba çocuğunu hakikaten anlamak için, onun duygu dünyasını keşfetmek için, onun ne düşündüğünü fark etmek için ve ona yardımcı olmak için. Şimdi bir şeyin içine girmeden onu yönlendirebilme şeyimiz yok. Yani sağlıklı bir iletişim bir insanın zihnine, hatta daha da ötesine kalbine giden bir yolu bulmak demektir. Eğer kalbe giden yolu bulduğumuz zaman, onu kalbinde yer ettiğimiz zaman onu o zaman yönlendirebilme imkanına sahibiz. Bir insanı kolundan çekeleyerek, ayağından çekeleyerek, sırtından iteleyerek ona yol verme imkanımız yok. Ama çoğu zaman sağlıksız iletişimde bu duruma düşüyoruz. Yani kolundan çekeleme, sırtından iteleme, başını itme, çekme. Şimdi böyle bir bu iletişim veya yönlendirici bir iletişim, eğitim amaçlı bir sağlıklı bir iletişim olma imkanı yok.
Biz çoğu zaman aslında hocam bir şeyi unutuyoruz zannediyorum. Her an bir eğitimin içerisindeyiz. Yani yapmış olduğumuz
tabii
her
ki
davranış aslında çocuğumuz için kaç yaşında olursa olsun onun doğru ya da yanlış kabul ettiği bir davranış, bir eğitim aslında. Bunun farkına
evet,
varmak.
Öyle. Yani hem jestlerle, mimiklerle, tavırla, tutumla, bunlar da önemli. Daha da ötesi aslında var. Yani şimdi hepimiz bir insanız. İnsan demek ruhsal bir varlık demek. Ruhsal bir varlık demek içinde yaşamış olduğu ruhi durumdaki taşıdığı enerjiyi çevresine yaymak demek. Şu an biz ikimiz mesela konuşuyoruz. konuşmuş olduğumuz mevzunun veya buradaki konunun içeriği gereği mesela birbirimizi heyecanlandırıyoruz, duygulandırıyoruz veya belli bir fikre doğru mesela onu yönlendirmiş oluyoruz. Çünkü bunu yapan şey çevremize yaymış olduğumuz enerji, pozitif enerji. Bu pozitif enerjiye sahip olarak bunları yerine getirdiğimiz zaman o zaman gerçekten biz çocuğu etkileme imkanına da sahip oluyoruz. Yani anne baba hiçbir şey yapmasa bile o yayacağı pozitif enerji çocuğun üzerinde bir etkisi olacaktır. O ses tonuna yansıyacak. Burada Mevlana'nın güzel bir sözü var. Bunu hemen burada şey yapayım. Diyor ki insandan diyor söz üç yerden çıkar. Birincisi diyor nefsten çıkan söz, ikincisi akıldan çıkan söz, üçüncüsü ruhtan çıkan söz. Nefsten çıkan söz diyor kişinin kendisi, hırsları, arzuları, endişeleri, kaygıları kimse bunları dinlemek istemez diyor. Mesela dedikodu, arkadan çekiştirme falan. Akıldan çıkan söz bu diyor böyle parlak bir şeydir ama insanları etkiliyor ama her akla karşı bir aklın sözü vardır diyor. Diğer aklın sözü vardır. Yani bir yere kadar. Hani sen öyle düşünüyorsun ben de böyle düşünüyorum olur. Ama ruhtan çıkan söz diyor o diyor kalbe hitap eder ve dinleyenleri mest eder. Onun için yani anne babanın sözünün de ruhtan çıkması da gerekiyor. Çoğu zaman burada nefisten veya akıldan çıkan sözler gittiğimiz zaman o nefs karşı tarafın nefsine çarpıyor. Oradan geri dönüyor zaten. Akıl akla gidiyor. Ha sen böyle ben böyle düşünüyorum oluyor. Sen öyle düşünüyorsun ben böyle düşünüyorum.
Sözün tesiri olmuyor yani.
Sözün tesiri de olmamış oluyor.
Yani hele ki aslında günümüzde bu kadar çeldirici, bu kadar sıkıntılı durumlar varken hele ki ahir zamanda yaşadığımızı da bir nevi düşünürsek bu iletişim konusunda kadar kıymetli olduğunu aslında şey yapabiliriz. Özetleyebiliriz herhalde.
Evet. Şimdi diğer bir şey aile fertlerinin rol performansları var. Bugün herhalde bir maddeyi ancak konuşabileceğiz evet, öyle görünüyor. Şimdi burada tabii aile demek aynı zamanda anne ayrı bir rol, ayrı bir insan. Baba ayrı bir insan, ayrı bir rolü var evde. Çocuklar veya başka diğer büyükler varsa onların da ayrı bir rolü var. Yani hem sorumlulukları var. Şimdi anne mesela anne gibi duruşuyla, baba da baba gibi duruşuyla tabii bunda ne kastedildiği apayrı bir konu. Çocuklar da ona göre bir çocuk olarak rol performansı mesela ortaya koyması. Mesela bir çocuğun mesela yaşına göre elbette değişir ama mesela 4-5 yaşından itibaren bir çocuğun odasını toplaması çocuğun ailedeki bir rolüdür. Veya annenin istediği bir şeyi oğludan diğer odaya mesela getirmesi veya işte bir şey yaparken ona ufak tefek yardım etmesi çocuğun bir rolüdür. Mesela diyelim ki anne ev hanımıysa evin işlerini yapmak onun bir rolüdür. Baba elbette ona yardım eder. Mesela babanın da ayrıca rolleri vardır. Dolayısıyla bu rollerin sağlıklı bir şekilde dağılması ve herkesin kendi rolünü sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi o da son derece önemli bir şey çocuk içinde. Zamanımız daraldığı için biraz hızlı geçelim. Mesela manevi huzurlu bir ortam oluşturma aynı zamanda. Yani bir ailenin bir inanç sistemi, dini, inandığı değerler vesaire vardır. Bunu uygun zamanlarda çocuklar için özel böyle bir ortam, manevi bir ambiyans oluşturmak. Mesela cuma gecelerinde, kandil gecelerinde ve diğer bazı özel günlerde, kutlama zamanlarında vesaire. Böyle güzel bir huzurlu bir ortam, güzel bir müzikle, bir ilahiyle, süslemelerle veya o kimse, yaşı kaçsa çocuğun onun hoşuna gidecek bir şekilde böyle huzurlu bir ortam, manevi bir ortam oluşturmak da son derece bu anlamda hani mutlu ve güvenli bir ailemi oluşturmada önemli bir konu. Bir de son olarak kriz ve zorluklarla sağlıklı başa çıkma. Hayatta her zaman güllük gülistanlık olmuyor elbette. Zor zamanlar olacak, beklenmeyen durumlar olacak, krizler olacak. Bunları da sabırla, anlayışla, azimle, mücadeleyle onların üstesinden gelmeye çalışmak ve anne babanın bu aradaki tutumları çocuk içinde son derece güvenli aile ortamı açısından önemli. Mesela diyeyim ki ekonomik zorluk yaşanıyor. Babanın bunu yani çocuğuna iliklerine kadar bunu hissettirmesi apayrı bir şey. Veya bunu hissettirmeden o imkansızlıklarla mücadele ederek yapamasa bile çocuğa o duyguyu yaşatmadan bunu aşması. Aynı şeyi mesela hanımı için de geçerli. Bu aileye göre değişebilir. Bunlar da son derece önemli olmuşlar. Çünkü mesela o zorluk büyüğün kafasında onu dillendirir. Büyük o zorluğu kendine göre anlar, yorumlar ve onun üstesinden gelebileceğini de tecrübeleriyle bilir, fark eder. Ama çocuk onu o şekilde yorumlayamayabilir. Yorumlayamaz yani daha doğrusu. veya erkek daha güçlüdür bu anlamda şey olarak. Mesela kadın bu konuda daha farklı etkilenebilir, erkek daha etkilenebilir. Dolayısıyla farklı farklı, illa ekonomik değil, farklı krizler de olabilir. Bu krizlerle, zorluklarla başa çıkma konusunda anne babanın tavrı da, tutumu da son derece önemli olmuş oluyor. Evet, böyle, evet. Böylece birinci maddemizi ele almış olduk.
Yani mutlu ve güvenli bir aile ortamı nasıl oluşturabiliriz? Bunu evet, kısaca konuşmuş olduk. Değerli hocam, izah etmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızı dilerseniz burada sonlandıralım. Hı-hı. Kıymetli dinleyenlerimiz, İnsan ve Eğitim programında bugün mümkün olduğunca aslında mutlu ve güvenli bir aile ortamını konuşmaya çalıştık. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, isterseniz toparlamak gerekirse, hı-hı, son cümlenizi ben sizden rica edeyim. Evet. Ben isterseniz programımızı yavaş yavaş sonlandırmış olalım.
Ailede sağlıklı bir eğitim için, güzel evlatlar yetiştirebilmemiz için, arkamızdan bir sadaka-i cariye olacak evlatlar yetiştirmek, gözümüzün nuru evlatlar yetiştirebilmek için burada maddeleri konuşuyorduk. Birinci maddemizi ele aldık ve bunun birinci şartı mutlu ve güvenli bir aile ortamı oluşturmak. Bununla ilgili gerekli olan şeyleri ve nasıl yapacaklarına dair dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki programda yine ailede eğitim konusuna diğer maddeleri ele alarak devam ederiz.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'a emanet olunuz. Tekrardan görüşmek üzere inşallah.
Allah'a ısmarladık.